Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. 2023'ün Ağustos ayı içinde bir program serisi yapmıştım ben. Konumuz kitaplardı. Neden kitaplar hala hayatımızda sorusunu yanıtlamaya çalışmıştık. Kitapların zamana karşı çok dirençli nesneler olduğu ve bilgiyi, hikayeleri aktarmak için hiç eskimeyecek nesneler olarak her zaman hayatımızın bir parçası olacağını konuşmuştuk. Ancak kitapları ortaya çıkmasını sağlayan eylem yazma, yazmak. Okumak hemen herkesin yapabileceği bir eylemken yazma eylemini yapabilmek ayrı bir şey, ayrı bir yetenek ve kolay da değil esasında. Peki yazmak neden zor bir eylem, neden değerli? Zor olduğu için mi, yazılı kaynakları, kitapları hayatımıza soktuğumuz için mi? Burada bir neden var. Bu nedeni aslında bugün konuşacağız. Bunun gibi aslında bir takım sorular da var. Onları da konuşmaya çalışacağız ama bunu sorabileceğim kıymetli konuklara ihtiyacım vardı. Sonuçta bu soruyu herkese soramıyorum. Yazmanın ne olduğunu bilen, yazabilen, okur yazarlığın dışında yazma eylemini iyi yapabilen konuklara ihtiyacım vardı. Ve bu noktada da bugün Buket Uzuner'le beraberiz. Kendisi yazar, edebiyatçı, biyolog olmasının yine ben altını çizeceğim. Çünkü meslektaşım ve arkadaşım bu noktada. Ve ben çok mutluyum Buket Hanım'la arkadaşlık yapabildiğim için de bunun da altını çiziyorum. Ve çok uzatmadan bu girişi Buket Hanım hoş geldiniz demek istiyorum size. Vakit ayırdınız, geldiniz. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız?
Teşekkür ederim Utku. Ben de söylediklerine hepsine katılıyorum. Bir de aynı okuldan mezun olmamız, okuldaşlık gibi. Evet. Türkiye'nin en iyi biyoloji okullarından Hacettepe'den mezunuz ikimiz de. Onu da altını çizmek isterim. Evet, her zaman bilim ya da biyoloji değil, bu defa edebiyat konuşacağız. Buna da seviniyorum çünkü senin de iyi bir okur olduğunu biliyorum.
Eksik
olmayın. Hatta birbirimize kitap önerileri de yolluyoruz arada sırada. Evet, ama sanıldığı gibi hepsi bilimsel kitaplar değil, edebiyat kitaplarıyla da ilgili edebi kitaplar da yolluyoruz. Bugün değişik bir yolculuk yapacağız diye umuyorum.
Evet, evet, çok da güzel olacağını düşünüyorum. Ben dolayısıyla çok sizi de bekletmeden yavaş yavaş sorularımı ben geçeyim. Şimdi geçtiğimiz Ağustos ayı içinde programın başında söyledim, bir seri programlı kitapları konuşmuştuk ve bu kitaplar neden hayatımızda sorusunu yanıtlamaya çalışmıştık. Şimdi dijital çağda kitapların varlığı ve etkisi hakkında çok kısaca bir önden size bunu sormak istiyorum. Düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? Hala kitaplara ihtiyacımız var mı? Çünkü herkes işte e-kitap okuyor, dijital kitaplar var, bilgiye ulaşmak anlamında internet gibi kocaman bir elimizde olanak var hemen herkesin. Dolayısıyla kitaplar neden bizim hayatımızda? Çok kısacık bunu bir sorsam size, sonra da programımızın ana eksenindeki konuya geçsek, yazma üzerine.
Elbette bu çok konuşulan bir konu. Benim çocukluğumda şiir öldü, roman bitti, sinema bitti gibi her yıl yeni bir tartışma çıkardı. Şairler çıkıp şiir öldü derlerdi. Ben de çok üzülürdüm. Ne yapacağım ben şiirsiz diye. Sonra roman ölürdü. Şimdi de kitaplar ölüyor. Aslında bütün bunların altında biz formatlardan bahsediyoruz. Bunların hepsinin altında hikaye yatıyor. Hikayenin insan yok olmadan ölmesi mümkün değil. Çünkü biz hikayeden öğrenen canlılarız. Başka türlü öğrenemiyoruz. Ondan da emin değilim. Yani işte üç tek tanrılı kitaba baktığımızda hiç hikayelerle dolu. Hatta fantastik kurgularla dolu. Yani Su romanında benim de kullandığım Yunus peygamber hikayesi mesela. Yani Dicle Fırat, oranın debisi ne kadar yüksek ki memeli bir deniz hayvanı var. Yunus peygamberi yutuyor, o ölmüyor. Allah'a inancını dile getirdiği için karnından çıkıyor hayvanın, canlı canlı. Ve ondan sonra onu görenler de Allah'a iman ediyorlar ve o peygamber oluyor. Şimdi bu ya yani olacak şey mi? Değil. Ama buna inanılsın diye kutsal kitapta, üç kitapta da var. Orada Yonah adı. Araplar Yunus diyorlar. Biz de oradan almışız Yunus'u. Şimdi bu ne kıssadan hisseden, yani meselden öğrenen bir yapıya sahip Homo sapiens. O yüzden yani insan denen Homo sapiens'e Homo narrans diyenler de var. Yani narrative'den gelen, hikayeden öğrenen canlıyız aynı zamanda. Yani bir kediye bunu yapmanız gerekmiyor ya da bir Yunus'a işte ona öğretmek için maalesef insanlar işkence yöntemleri falan geliştirmişler. Ona da evcilleştirme diyoruz kibarca. Tamamen evcilleştirme bir işkence töreninin sonunda hayvanın kendi iradesini kırmakla ilgili bir kavram maalesef. Ya bütün hayvanat bahçeleri, Yunus parkları, hatta evimize aldığımız kediler bile en uysalını falan seçiyoruz evi dağıtmasın. İşte kakasını kutuya yapsın. Bunlar ne? Doğasını bozmak. Öyle böyle bir kötü değiliz yani bayağı kötüyüz. O yüzden ben formatın değişse de hikaye anlatmanın son insan kalana kadar devam edeceğini, hadi böyle bir distopik şey kuralım şu anda. Tek insan kaldı dünyada ve bunu biliyor. Korkudan kendini hikayeler anlatmaya, şarkılar söylemeye, annesinin öğrettiğini mırıldanmaya başlayacaktır. Bütün bunlar hepsi hikaye. İlle bir kağıda basılması ya da kaydedilmesi gerekmiyor. Onun için böyle bir şey söz konusu değil. Formatı değişecek. Belki ileride hakikaten telefonlarda kalkınca bir çiple işte alnımıza ya da bir yerimize dokunacağız. O çalışacak ve bir hikayeyi birisi okuyacak. Ya da başka türlü algılayacağız. Zaman hikayenin yani romanın, öykünün her formda olabilir. Bu film nedir? Sinema, senaryodur. Yani iyi bir senaryosu olmayan dünyanın en iyi şeyini çekseniz bile o bir aslında hikayedir. Müzik nedir? Bir şarkının da
Elbette.
mutlaka duygusu ve hikayesi vardır. Resim nedir? Resim boya ile hikaye anlatmaktır. Hepsinin altında hikaye yatar. Bana çok kızan arkadaşlarım var ama hazır seni de biyolog bulmuşken şöyle diyeceğim. Bütün bilimlerin anası biyoloji ve bütün sanatların anası da edebiyattır. Edebiyatın eski adı da mitoloji. Yani aslında insanların o hep böyle gözümüzde canlanan ateşin başında oturmuş hikaye anlatan nineler ve dedeler ki onlar aksaçlılar, kadınlarmış, aksakallılar, erkekler. Şimdiki Türkiye Türkçesinde aksakallılarda, aksaçlılarda bilgi erkeğe kullanılıyor. Kesinlikle yanlış. Oradaki aksaçlılar ninelerimiz ve iyi biliyoruz ki kadınlar daha sözel olduğu için, öyle yaratıldıkları için onların ilk hikayeleri söylemeleri, gökteki yıldızlara ilk isim verenlerin de ben kadın olmasaydım da kadınlar olduğunu düşünürdüm. O hikayeleri orada anlattıkları, o zaman yazı icat edilmediği için sözlü gelenek, bugün bizim yazdığımız hikayeler, hatta Ateş romanının girişinde de onu kullanmıştım. Bugünkü edebiyatçılar geçmişin mitoloji söyleyicileridir diye daha güzel söylenmiş bir cümle var. İlk başta bana hoşuma gitmemişti 20 sene önce bu, yani ne münasebet falan diye. Ama biraz daha gördüğünü, duyduğunu anlamaya çalışmak tecrübelerle gelişiyor. Aslında gelişmeden öyle gidenler de var ama çok şükür ben öğrenmeye çalışanlardanım. En azından bunu başarıyor muyum? O ayrı bir konu. Oradaki söylenceler aslında bizim yaptığımız şeylerin toplu halde yapılışıdır. Biz yazıyoruz ama aynı şeyi yapıyoruz. O yüzden böyle hiçbir endişem yok. Ha, formatı değişebilir. Evet. Yani şimdi uzun kitapları okumuyor, gençler deniyor. Okuyan da var. İleride belki hiç kağıt kitabı olmayacak. Ama biz yaşadığımız sürece onu seveceğiz. Gençler arasında da sevenler olacak. Biraz sonra Margaret Dura'dan bahsedeceğim. Onun yazmak üzerine bir kitabı var. Artık bende paramparça olmuş. O kadar eski ve içine şey yazmışım bugün açınca gördüm. 10 tane en az alıp hediye etmişim bir de ondan ben.
Ne kadar güzel.
O
Yani bir
kadar
kitap.
da güzel bir kitap. Orada hep şeyi söylüyor. Dünya değişecek, değişiyor diyor ki bunu söylediğinde 90'larda söylemiş. İşte her şey görsel olacak, hikaye bitecek ama her şey değişiyor diyor. Bir de şimdiyi görse herhalde çıldırırdı. Çünkü 1910'larda doğmuş bir kadın, öyle düşünün. Onun için 90'lar 20. yüzyılı yaşamış. 20. yüzyılın sonu bile korkunç geliyor. Bir de bu 21. yüzyılı görseydi, onun için çok uzun yaşamamak gerekiyor galiba. Az çıldırarak gitmek daha iyi. Orada diyor ki ama sonunda bütün bu kaosların sonunda insan yeniden okumayı keşfedecek diyor. Yeniden okumaya başlayacak. Onu öyle bir söylüyor ki şifa olarak ve demin söylediğimle birleştirirsek, bilmiyorum o şekilde mi söyledi bunu, daha çok o siyaset bilim okumuş, yani doğa bilimleri çok çalışmamış ama müthiş zeki ve entelektüel bir kadındı, biliyor olabilir. İnsanın ancak okuyarak öğrenilen bir canlı, bir hayvan olduğuna birleştirebiliriz. Çünkü diyor ki sonunda en korkunç zamanların içinde bir insan çıkıp okumayı yeniden keşfedecek ve o sanki bir şifa gibi insanlığa iyi gelecek demiyor ama ses tonuyla ve sonunda bir gün o kaosun ortasında bir insan çıkacak ve okumayı yeniden keşfedecek diyor.
Çok güzel, çok güzel.
Böyle bir şey.
Tamam, aynı şeyi yani şimdi o Ağustos ayındaki seride Can Kozanoğlu'yla da çok kısa bir konuşmuştuk. Ona da sormuştum ve o da sizin yaklaştığınız gibi yaklaşmıştı. Bu hikayeyi anlatmak üzerinden örnekler
Evet.
vermişti. Onu da kulağını çınlatmış olayım burada.
Evet, şimdi, ben de çok severim kendisini zaten. Yani sevmek de aslında ortak fikirlere sahip olmak gibi bir şey. Hani
ben de
aynı
aynı
zevklere
şekilde.
Sahip olmak sevginin de bir yolu, biraz bencilce ama öyle galiba.
Can Kozanoğlu ismini biliyordum. Çok sevdiğim İstanbul'daki bir arkadaşımla onu birazcık daha böyle derin okuma fırsatı bulunca yollarımız da kesişti. Sonra tanıma fırsatı da bulmuştum. Aynı şeyi düşünüyorum sizinle.
Özel birisidir, evet.
Şimdi o zaman ben asıl programın, yani bugün birlikte olmamızın ana eksenindeki konuya geçiyorum. Şimdi yazmanın zorluklarına biraz odaklanmak istiyorum. Yani bir metin oluştururken, bir kurgu yaparken duyguları ifade etmeye çalışmak zor olsa gerek. Yani bu benim bildiğim bir şey değil esasında ama şöyle düşünüyorum, yazmak anılarımızı daha olumlu algılamamızı ve kendimizle ilgili deneyimleri tekrar değerlendirmemize yardımcı olabilir mi acaba? Hani siz sonuçta iklim kurgunun en iyi örneklerini Türkiye'de yapıyorsunuz. İşte tabiat dörtlemesi, daha önceki yazdıklarınız, romanlarınız, bunları bakınca, hani bu anlamda bakınca kurgu yapıyorsunuz. Sonuçta kendi kişisel deneyimleriniz de aslında bunun içine giriyor mu ve sizin gibi üretken bir yazar hayatında yazmanın avantajlarını yaşıyor mu? Bunları sorarak sözü size bırakayım.
Bu soruya girmeden neden yazıyoruz ve yazmak nedir diye, eğer iznin olursa.
Tabii lütfen.
Öyle bir
yani
şekilde
söz
girmek
sizde.
İstiyorum.
Ben böyle başladım ama söz sizde,
Çünkü
nasıl isterseniz.
Nasıl yazıyorsunuz çok kişisel bir şey. Oraya da vaktimiz olursa geliriz ama
Tabii.
bu yazmak nedir ve yazar olmak isteyen insanlara, gençlere benim sorduğum soru şu: neden yazmak istiyorsun? Çok basit görünen bir şey. Genellikle cevap veremiyorlar. O zaman yardımcı olmak istiyorum. Ünlü ve zengin olmak için mi? Bu bakıyorlar yüzüme. Eğer ben ünlü ve zengin desem hemen söyleyebilirler. Ama ben biraz aşağılayarak, çünkü ilgisi yok. Hele Türkiye gibi sadece en çok okunan kitabın 300 bin dolayında sattığı, okunduğu düşünülürse 85 milyonun. Hadi 80 yapalım onu. Çok komik bir rakam ve nüfus arttığı halde bu 300 bin sayısı artmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde hala ve henüz 1 milyon baskı yapmış bir kitap yok ilk baskıda. Bu çok korkunç bir rakam. Çünkü Finlandiya 5 milyon ve pek çok kitap 1 milyon basılıyor. Tabii devletin katkısı, kütüphaneler falan filan. O ayrı bir konu, onun nedenini tartışmak. Ama neden yazarız meselesini sorduğumda çok ender olarak yazmak zorundayım yanıtını alıyorum. Ben kendime baktığımda çok küçüklüğümden beri, yani yazmayı bilmeden, okuma yazmayı bilmeden blok notlara kurşun kalemle yazıyor havası vererek çizgiler yaptığımı hatırlıyorum. Annem saklamış bazılarını zaten. Hani o çocukların yuvarlak böyle tuhaf karalamaları olur. Öyle şeyler. Hatta pazara annemle gidiyoruz. Pazarda annem diyor ki herhalde göz kırparak pazarcıya. Bu da diyor gazeteci olacak abisi diyor. İşte diyor birkaç sorusu var, röportaj yapacak sizinle diyor. Tabii tabii diyor, annem alışveriş yaptığı sürece tabii tabii diyor adam, tabii yani müşteriyi kaçırmamak için. Yoksa bununla uğraşır mı? Bir de kızın birisi 5-6 yaşında. Ben soruyorum işte işinizi seviyor musunuz? Yazıyormuş gibi. Maşallah diyor, bu yaşta yazıyor diyor. Annem herhalde göz kırpıyor çünkü yazmayı bilmiyorum, çiziyorum oraya bir şeyler. Ama o şeyi seviyorum, olayı. Birisi bir şey söylüyor, ben not alıyorum. Sonra sorulardan en sonuncusu hep yarım kalıyor. Karınız var mı? Evet. Karınız mutlu mu? Soru burada bitiyor. Sana ne be falan diye bağırmaya başlıyor. Şimdi bu çok edebiyatçı sorusu. Yani işte kaç çocuğunuz var falan. Bu gazeteci bunları sorar. Karınız ya da çocuğunuz ya da siz mutlu musunuz? Bir hal, insanlık halini soruyor. Şimdi orada çok önemli bir ipucu var. Annem beni sürükleyerek, göz kırparak bana hadi koş koş diye kaçarız biz. Böyle çok anım var benim. Sonra oğlum doğduğunda mesela onun konuşmayı anlamaya başladığı bir yaş civarında ona hep şunu söylüyordum. Bu da çok ilginç bir şey. O bunu anlıyor muydu ya da anladığı zaman annem acaba ne kadar tuhaf diye düşünüyor muydu? Çok insan tanımadığı için bir yaşında herhalde normallik böyle bir şey sanıyordu. Ben seni hayatta yazmak kadar çok seviyorum. Hatta yazmaktan daha çok seviyorum diyor ona. Bunu unutma. O da diyordu ki babamı sevmiyor musun? O kadar üzülüyordu ki. Şimdi o kadar doğal bir tepki veriyor. Benim amacım da şuydu. O kadar tutkuyla bağlıyım ki yazmak işine. Her şeyi unutabilirim ama orada biraz kendime de bir şey söylüyorum. Bu çocuğu da o kadar seviyorsun. Bu ne kadar endişe verici bir şey. Durum belirlemesi. Çocuğa da söylüyorum ki duyarsa bir yerde yazmayla ilgili benim heyecanımı, annem yazmayı daha mı çok seviyor demesin diye. Bu da çok irkiltici bir şey ama bu derece gerçek olan bir şey. Sonra Sait Faik'in o meşhur haritada bir nokta hikayesini okuduğum zamanlar herhalde lisedeyim. Hikaye çok basittir. Bilmeyenler de lütfen okusunlar. Artık Sait Faik ölümünden 70 yıl geçtiği için bütün kitapları telifsiz yayınlanabiliyor. Yani internetten de bulabilirler. Haritada bir noktada bir ütopik bir yer aramak istiyor. İnsanların huzur içinde olduğu, mutlu olduğu. Tabii adası İstanbul adası, Burgaz'da daha çok o yaşıyor annesinin evinde. Oradaki adını vermeden oradaki balıkçılarla insanların ilişkisini anlatıyor. Çok mutlu ve ütopik bir ada. İşte balıkçılar balık getiriyorlar. O sırada tabii denizleri böyle kirletip vahşice çevreyi yok etmediğimiz için bir balık cenneti Marmara Denizi. Balıkçılar geri geldiğinde orada ayakçı denen balıkçılık kelime hazinesinde ayakçı denen bir takım çok parasız, işsiz insanlar var. O adamlar toplanıyorlar, kıyıda taşımacılık yapıyorlar. Aslında olmasalar da olur. Ama bunu yapmaların sebebi 3-5 balık alabilmek. Balıkçılar da genellikle bunlara veriyorlar o balığı. O kadar bol ki. Kediler ve bu işsizler balıklardan alıyorlar. Sait Faik de orada oturmuş onları seyrediyor. O zaman da diyor ki böyle bir haritada mutlu bir yer bulursam paylaşmanın, güzelliklerin, insanların kavga etmeden yaşadığı bir yer bulursam yazmayacağım veya yeter artık falan diyor. Onlara böyle içsel mırıldanıyor öykü boyunca. Orada oturup seyrederken herkes birkaç balık alıp evine götürüyor. Bir tanesi çok çekingen, en sona kalıyor. Ayakkabısız, yırtık her yeri, üstü başı perişan bir adam. Balıkçılardan bir tanesi o gidip elini uzatınca ona hakaret ediyor, itiyor. O da çok mahzun bir şekilde ve aç olarak geri dönüyor. O zaman Sait Faik dayanamıyor. O kadar alt üst oluyor ki diyor ki bu cümleler işte benim neden yazdığımı anlatan şey bu olmuştu ve Sait Faik bunu bulmama yol açmıştı. Kendi ana dilimden bu kadar önemli bir yazarın bunu başarması keşke yaşasa ve görseydi. Bir yazarın o anda başka bir yazara ilham olduğu, hele o yazarı severse, genç yazarı severse yaşadığı mutluluk Nobel ödülü falan onu tutamaz herhalde. O kadar büyük bir şey ki o şeyi bayrak yarışında meşaleyi ona uzatmış ve alev alev yanarken demek şöyle diyor. Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka neydi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet ne me gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem kağıt aldım, oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemimi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Bu bakın şu anda bile yani yemin ederim tüylerim diken diken. Yazmasam deli olacaktım diye bir şey var. Ve ah evet olmuştum. Hani işte Amerikalıların aha moment dedikleri ay, müthiş aydınlanma anı. Ona da tam bir karşılık bulamadım. Bulursan lütfen bana söyle.
Evet.
Ha işte bu. Yani aslında. Evet işte ben böyle hissediyorum. Ve o kadar güzel yazmış ki bir daha bu yazılamaz. Kalemi öpüşüyor mesela. Çünkü o bir çığlık. Çığlığını atacaksın. Yani hep şeyi söylerim ben. Belki biraz bana takılanlar oluyor. Ben meselesi olan yazarları seviyorum diyorum. Ama mesele ettin diye takılıyorlar bana. Bazıları sertçe takılıyor ya da kabaca. Ama gerçekten mesele bu işte. Yani oradaki o haksızlığı gördü, paylaşılmamayı gördü. İnsanın insanı aşağılamadan aldığı hazzı. Yani orada balık da vermeyebilirdi o balıkçı. Kardeşim bugün yok, kusura bakma diyebilirdi. Öyle yapmadı, onu azarladı, itti, aşağıladı. Zaten o yoksul ve aşağı hissediyordu. Bu hiçbir şey yapamadı, zaten dal gibi bir adam. Yani gidip erkekler arası konuşma olmayacağına göre boğuşup güreşecekler ya da dövüşecekler. Bu öyle bir şey yapacak tipte birisi de değil. İstese de zayıf bir adam Sait Faik. O yüzden ne yapabiliyor? Yazabiliyor. İşte deli olmamak için belki de delirdiğimiz için hele şu anda toplumda yaşadığımız şeyler dünyada ve Türkiye'de yaşadıklarımız. Hepimiz belki delirdik. Normalleri farklı görüyoruz. İşte delirmemek için yazmak lazım. Başka çarem yoktu. Mutlaka yazmak zorundaydım diye yazılır. Bunun dışında yazanlar ünlü olmak istiyorlardır, zengin olmak istiyorlar ama Türkiye'de çok yanlış bir alan bu. Başka alanlar var. Görünen şeyler yapsınlar. Yüzünüz görününce
O
para
zaman
kazanıyorsunuz.
şöyle anlıyorum. Yani yazma eylemi içselleştirilecek bir eylem. Böyle yani öbür türlü sırıtan bir eylem. Herkesin yapamayacağını söylüyoruz. İçselleştirerek bunu yazabileceğiz. Yani
Hayır,
yazmadan
yapan ve çok o ünlü ve zengin olanlar da var. Yani her
elbette,
meslekte
elbette,
biliyorsun
elbette,
tüccar var. Her
elbette,
meslekte. Onları
elbette.
aşağılamak ve kınamak istemiyorum. Onlar böyle bir yola çıkmışlar. Bugünlerde hangi konu ilginç onu seçiyorlar. Tutan konular. Onun üzerine işte basın toplantıları yapıyorlar. PR'lar yapılıyor. Yapılmasın mı? Tabii kitap satsın. Ben bunlara karşı değilim. Ama benim has edebiyat dediğim ve okumaktan da zevk aldığım, kendimin de yapmaya çalıştığım, ne kadar yaptığımı bilmiyorum. Ama yapmaya çalıştığım şey bir meselesi vardı onun için uğraşıyor.
Evet.
Yani işte Türkiye'nin meseleleri var ama o meseleler dünyanın da meselesi. Yani buradaki iklim meselesi dünyanın da meselesi. Marmara Denizi'ndeki balıkların eksilmesi sadece bizi ilgilendirmiyor. Hem Karadeniz'deki komşuları hem Ege'yi ilgilendiriyor. Hatta bütün dünyayı. O zaman onunla ilgili Yaşar Kemal oturup Deniz Küslüğü yazıyor.
Evet.
Deniz Küslüğü bir balıkçıyla onun bir Yunus arasındaki aşkını anlatan bir kitap değil ki. Marmara'nın çığlığı, Türkiye'nin çığlığı. O balıkçıları insan olmaktan çıkarıp vahşi, zalim yaratıklara dönüştüren ve bizim ne iğrençsin dediğimiz ama onun çocuğuna yemek götürmediğinde işte 7-8 çocuğu var. Niye 7-8 çocuk yapıyorsun diye karşısına dikilip bağırıyoruz. Çünkü ona kimse bunu anlatmamış. Bir eğitim verilmemiş. Ama biz o adamla ya da o kadınla karşısına dikilip işte illa oğlan doğurmak için kaç tane doğurdun diye bağırıyoruz. Çünkü o öyle bir sistemin içinde yaşıyor. O bizim gittiğimiz devlet okullarına gidememiş. Annesi eğitimli değilmiş. Bunları sorgulamamız gerekirken birbirimize düşüyoruz ama bir adam çıkıyor ya da bir kadın. İşte Yaşar Kemal Deniz Küslüğü hala okuyoruz 60'larda 70'lerde yazmış. Ve üstelik müsilaj felaketinde de bayrak öncü kitaplardan birisi oldu. Yeniden satılmaya ve okunmaya başladı. Bu ne kadar kalıcı olduğunu da gösteriyor. O yüzden Yaşar Kemal'in hep meselesi vardı. Adalet Ağaoğlu'nun öyle, Halide Edip'in öyle. Meselesi varsa o mesele kişisel mesele olmaktan çıkıyor zaten. O mesele dokunduğu insanların da benzer meseleleriyle ilgilendirdiği için onların ilgisini çekiyor. Ondan sonrası sizin hikayeciliğinizle ilgili. Ben onun da doğuştan geldiğine çok şiddetle inanıyorum. Yani evet çok güzel bazı arkadaşlarımız atölyeler yapıyorlar. İşte yazarlık atölyesi, yaratıcı yazarlık atölyesi. Ben birkaç kere yapmak durumunda kaldım, isteyerek değil. Orada hep şunu söyledim. Burada girip yazar olmayı öğrenemezsiniz. Böyle bir şey yok. Ama iyi okur olmayı öğrenirsiniz. Bu da çok önemli bir şeydir. Yani iyi bir edebiyat öğretmeniniz ya da okuyan bir anneniz babanız yoksa iyi okur olmayı öğrenemiyorsunuz. Ve o kadar çok kitap alıp okuyan ama hiç edebiyat zekası gelişmemiş gençlerle karşılaşıyorum ben. Bazıları arkadaşım. Kıyamıyorum da söylemeye, diyor ki şu yazarı çok seviyorum. O yazar her televizyon ya da YouTube kanalına çıkan, işte her yerde profilini gördüğümüz birisi. Etkileniyor çocuklar tabii. Onun okuruyum ben, diyor. Ama sorduğumda, yani onun nesini seviyorsun? Yok bir şey. Bulamıyor. İşte orada uçacağı iyi okur olmayı. Yani iyi okur sana bir şeyler kazandırmalı. Hem haz, lezzet, okuma lezzeti. Vay canına, ne kadar güzel yazmış. Hem de mesela benim yazmasaydım delirecektim derken, aa işte bu. İşte benim aradığım şey bu. Hayatımı çözebileceğim, anlamlı kılabileceğim kapının anahtarı bu. Dedirtecek şeyler söylemeli. Bunun için o kişinin de sorunlarını yazarak çözüyor olması gerekiyor. O kişinin de o ateşten yol üzerinde, ateşte yürümüş olması gerekiyor kendince. Bunu yapmıyorsa, şan şöhret için yapıyorsa elbette o da emek veriyor. Ama onun benim hanemde, yani ona ayıracak zamanım yok benim, demek istiyorum. O yüzden neden yazarız? Sadece haberleşmek ya da bilgili olmak için değil, edebiyat anlamında söylüyorum. Hatta artık popüler kitaplarda, hani biz seninle paylaşıyoruz bu Alttakiler kitabı
Evet,
mesela.
evet, evet,
Sadece
evet,
bir
evet.
feminizmle ilgili bir kitap falan değil. O kadar çok tarihe, bilime atıflarda bulunuyor ki bilmediğim, kaçırdığım çok şeyi merak ettiriyor bana. Kitabı bırakıp onu araştırmaya gidiyorum. Gibi bir şey.
Eksik olmayın, çok güzel anlattınız. Yani neden yazıyorum, gerçekten çok güzel anlattınız. Şimdi ben burada şimdi şeyi tekrar dönmek istiyorum. Biraz önceki sorduğum soruya, ama yazmanın muhakkak avantajları da var ve sizin gibi üretken bir yazar hayatında yazmanın avantajlarını yaşıyor mu?
Evet, yazmasaydım delirecektim. Delirmiyorum mesela.
Çok güzel.
Daha normalmiş gibi davranıyorum. Yani şöyle bir şey oluyor. Eğer yazmasaydım herhalde ve yayınlamasaydım, yani bir de yayınlama kısmı var. Yani yazıp dolabında saklamak var. O tıpkı çok iyi bir fırın ustası olursun. Nefis ekmekler yaparsın ama ekmeklerini kimse yemiyorsa onlar birikip işte mantar falan oluşmaya, küflenir ve korkunç o binanın, o odanın içinde zehirlenip sen de gidebilirsin, ölebilirsin. Onları paylaşmadığın sürece.
Çok güzel. Burada şuna hemen geleceğim. Şunu not almıştım program öncesinde. Düşüncelerimizi dışa vurmanın bir başka konulara odaklanma ve zihinsel boşluk yaratma imkanı yaratmanın bir yolu belki de. Şimdi siz sonuçta paylaşıyorsunuz. İklim kurgu yazarken sonuçta iklim sizin de bir meseleniz. Hani dünyanın bugün en büyük meselelerinden bir tanesi, krizi yaşıyoruz. Ve kitaplarınızda esasında iklim krizinin biyoçeşitlik kayıplarının da dikkatini çekiyorsunuz. Yok oluşlardan bahsediyorsunuz. Tabiat dörtlemesinden bahsediyorum. Mesela sonuçta sizin sürekli o zihninizdeki o düşünceyi bu şekilde paylaşmak, aktarmak ve belli ölçüde bir zihinsel boşluk yaratma imkanı tanıyor mu gerçekten? Bu bir gerçek olarak hani değerlendirilebilir mi? Ve o psikologların bahsettiği belki bu birazcık daha şey olacak, ama o psikolojik mesafe kavramıyla yazma arasında bir ilişki var mı acaba, böyle bakacak olursak da?
Ya aslında bunu bir psikolog da benden daha iyi
Yo yo yani.
yanıtlayabilir ama ben şöyle yanıtlayabilirim. Hani yapacaklar listemiz vardır ya hepimizin. Kesinlikle benim için mesela o yazılı olmalıdır, o yapacaklar listesi. Ve ister dijital ortamda ister kağıt üzerinde onları çizerim bittiğinde ve o sırada müthiş bir haz yaşarım. Bilmiyorum sana da olur mu? Yani
Yok,
yapmam
kesinlikle.
gerekenler. Bir iş için, bir de işte aileyle ilgili, ne bileyim işte yemek yapılacaktır ya da işte şu seyahate gidilecektir, bilet ayrılacaktır falan. Onları çizdikçe onları yapmaktan ziyade yapabiliyor olmak. Yani insanın aslında, yine biyolojiye gidiyoruz ama biliyorsun her şeyin arası biyoloji, temeli. Biyolojik olarak işe yaramak, sadece zihinsel bir sağlık getirisi değil. Yani işe yarıyorum, ne yapıyorum işte, eğer çocuğum varsa onun ihtiyaçlarını olabildiğince yerine getiriyorum. İyi bir anneyim veya babayım duygusu geliyor. Ama aynı zamanda fiziksel olarak da işe yarıyorsun. İşte ne bileyim, artık bankaya gidilmiyor ama diyelim ki bankaya gidilecek. O gidişte de yürüyorsun. O ikisi bir arada, hem o işi bitirmek hem de yapabiliyor olmak. Yani ona yataktan kalkıp işte ne bileyim üstüne bir yeni bir temiz bir şeyler giymek, giyebilmek. Çünkü bunların her birisi aslında bir efor. Bunu pandemiden sonra çok gördük. Bence belki şöyle bitirmek güzel olabilir. Bunu planlamadım. Şimdi aklıma geldi. Bilmiyorum doğru mu? Yapıyorum. Tıpkı arkadaş seçerken nasıl ince eleyip sık dokuyorsak, nasıl yani, şöyle şimdi mesela seninle kısa bir vakit geçirdik ama o kadar bence derinlikli ve güzel geldi ki bana, iyi bir duyguyla ayrılıyorum ve bir şeyler öğreniyorum aynı zamanda. Çünkü devamlı sen bir şey veriyorsan o çok sıkıcı bir ilişki oluyor. O böyle öğretmen-öğrenci ilişkisi oluyor. Ama arkadaşlarımızı seçtiğimiz kadar dikkat, ciddiyetle kitaplarımızı seçmeliyiz. Yazarlarımızı seçmeliyiz. O zaman ne kadar çok okuyacak kitap kaldı diye daha az dertlenebiliriz. Çünkü iyi dost seçer gibi iyi yazar seçmek de bence mümkün. Fena olmadı bu cümle galiba.
Şahane, şahane evet. Bitirdiniz. Gerçekten şahane bitirdiniz. Çok çok güzel oldu.
Teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık. Buket Hanım, ben çok teşekkür ederim. Bu değerli söyleşi için çok güzel bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Bu seride Gündüz Hoca da yer alacak. Sizden sonra Gündüz Vasaf'la da konuşacağım. Aynı soruları ona da soracağım. Öyle planlamıştım. İki yazar seçmek istemiştim.
Bakalım birisi... benzer şeyler mi söyleyeceğiz?
Evet. Ve
ben öyle düşünüyorum. Bir de o cebinde, o da benim gibi defter taşıyormuş. Yeni öğrendim. Ona defterler alıyorum. Onu da söylersin lütfen.
Tabii tabii
söyleyeceğim. Çünkü defter, ben de defterciyim. Defter hastasıyım. Sen de biraz öylesin.
Evet evet evet. Kırtasiye de ayrı bir yerde benim için.
Bayılıyorum.
Kalem kullanmak ve küçük not defterleri olması çok önemli benim için de. Valla eksik olmayın.
Evet, bu o da öyleymiş.
12 Aralık'ta yaptık biz bu kaydı. Bugün Gündüz Hoca'yla da aynı şekilde buluşacağım. O da Boston'da, Amerika'dan bağlanacak. Onunla biraz daha akşam saatlerinde görüşeceğiz. Ve arka arkaya çok güzel söyleşi olacağını, bağış üstüne tabii ki söyleyeceğim.
İnşallah. Sonra ben, bir gün üçümüz de buluşalım ve bir sahiden fiziksel buluşalım yani.
Evet evet, İstanbul'da yani ben
sohbetimize öyle devam edelim.
Sizi görmeyi de çok istiyorum. Peki. Çok uzun zaman oldu, ne zamandır bir araya geldim.
Ben de özledim.
Buket Hanım, çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir katkı verdiniz. Bugün konuğum Buket Uzuner'di. Yazma üzerine konuştuk. Yazma neden değerli bir eylem? Bunun üzerine konuştuk. Aynı seride Gündüz Vasaf'la da konuşacağız. Bundan sonraki programda da Gündüz Vasaf olacak. Şimdiden söyleyeyim onu da. Ben çok teşekkür ediyorum Buket Hanım size tekrardan. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki haftalarda Antroposen Sohbetler'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.